Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 6 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haklarının korunması sözleşme ile güvence altına alınan haklar ve özgürlükler yazar Doktor Atilla Nalbant, editörler Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş, yardımcı doçent Doktor İlker Gökhan Şen. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesi amacını açıklayabilecek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre bir devletin hangi eylemlerinden sorumlu tutulabileceğini anlatabilecek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin öngördüğü hakların genel çizgilerini ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, hak ve özgürlük, hakların sınırlandırılması, devletin sorumluluğu içindekiler. Giriş: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre kim, hangi alandaki, hangi eylemlerinden sorumlu tutulabilir? Sözleşmenin koruduğu haklar hangileridir? Konu anlatımı başlıyor. Giriş: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AIHLA Sözleşme, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa bölgesinde insan haklarını koruma amacıyla 4 Kasım 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme hem usul kuralları hem de tanıdığı haklar bakımından en başında duran ve değişmez bir sistem olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle birçok sözleşmeye ek protokol ile yeni usul kuralları kabul edilmiş ve güvence altına alınan hak ve özgürlükler yelpazesi genişletilmiştir. Bu protokollerden 1, 4, 6 ve 7 nolu olanlar sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklere yenilerini eklemişlerdir. 2 nolu protokol mahkemeye görüş bildirme yetkisi tanımıştır. 11 nolu protokol ile komisyon ve mahkeme şeklindeki ikili sistem kaldırılarak denetim sistemi, sürekli çalışan, her ülkeden bir yargıcın görev yaptığı bir mahkemeye dönüştürülmüştür. 12 nolu protokol, sözleşmenin 14. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağının uygulama alanını genişletmiştir. 13 nolu protokol, sözleşmenin 2. maddesinde yer alan ölüm cezası ile ilgili mutlak bir yasak getirmiştir. 14 nolu protokol ise sözleşme organlarının çelişme yöntemlerinde önemli değişiklikler getirmiş ve mahkemeye tek yargıç ile başvuruları reddedebilme yetkisi tanınmıştır. Sözleşmeyi kabul eden devletlerin ilk amacı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağlamaktır. Taraf devletlerin ikinci amacı ise sözleşmeye taraf ve Avrupa Konseyi'ne üye devletler arasında insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine dayalı daha sıkı bir işbirliği kurmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için taraf devletler, sözleşmeyi imzalayarak dünyada barış ve adaletin temelini oluşturan ve gerçekten demokratik bir siyasal rejime, diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin bağlılıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda ortak siyasal geleneklere, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirasa bağlı olduklarını da belirterek, sözleşmede tanınan hakları güvence altına almak konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisinden ayıran en önemli özellik, sözleşmenin insan haklarını tanımakla yetinmemesi, bu hakların korunması için bir denetim sistemi kurmasıdır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında insan haklarına saygılı bir barış ortamı sağlamak yönünde Avrupa'nın siyasal bütünleşmesini hedefleyen Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Bu çerçevede 10 Mart 1954 tarihli onay kanunu ile hem sözleşmeyi hem de sözleşmeye ek bir nolu protokolü 18 Mayıs 1954 tarihinde onaylamıştır. Daha sonra 28 Ocak 1987 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na bireysel başvuru hakkını tanımış ve 22 Ocak 1990 tarihinden geçerli olmak üzere ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini tanımıştır. İnternet http://www.ecr.co.e/imt adresinden sözleşmenin Türkçe metnine erişebilirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre kim, hangi alandaki, hangi eylemlerinden sorumlu tutulabilir? Sözleşmenin birinci maddesi sözleşmenin kurmuş olduğu insan haklarını koruma sisteminin temelini ortaya koymaktadır. İnsan haklarına saygı yükümlülüğü yüksek sözleşmeci taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, bu sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlarlar. Bu maddeye göre her taraf devlet, bu sözleşme ve protokollerde yer alan hak ve özgürlükler kendi yetki alanında bulunan herkes için iç hukukta güvence altına almak ve kişilerin bu hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlamak yükümlülüğü altındadır. O halde, bir devletin sözleşmede yer alan bir hak ihlalinden sorumlu tutulabilmesi için o devletin sözleşmeyi imzalamış olması gereklidir. Bu noktada ilk olarak şu soruyu sormamız gerekir. Acaba sözleşmeye taraf bir devlet sadece kendi ülke sınırları içinde meydana gelen hak ihlallerinden mi sorumlu tutulacaktır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mahkeme, devletin yetki alanı terimini, devletin ülkesiyle sınırlı yorumlamamış. Kamu makamlarının ülke içinde veya dışında eylemleri sonucu ülke dışında doğan sonuçlar bakımından devletin sorumlu tutulabileceğini belirtmiştir. Bu yetki alanı genişlemesinin en önemli örneği, taraf devletin etkili kontrol sağladığı, kendi ulusal ülkesi dışında kalan bölgedir. Mahkemeye göre, devletin bu alanda hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüğü askeri olarak veya kendisine bağlı bir yönetim yoluyla o alanı denetim altında tutmasından doğar. Bu nedenle Türkiye, KKTC'de meydana gelen insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle sorumlu tutulabilmektedir. Nitekim Birleşik Krallık'ta Irak'taki fiili işgali döneminde meydana gelen insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmuştur. İkinci olarak söz konusu hak ve özgürlüklerin kimlere tanındığı hususuna gelince, bunların devletin yetki alanında bulunan herkese tanınmış olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle, hakkı ihlal edilen kişinin o ülkenin vatandaşı olması gerekmez. O halde, devlet sadece kendi vatandaşına bu hak ve özgürlükleri tanımakla yetinemez. Hakları korunması gereken kişi sözleşmeye taraf başka bir devletin vatandaşı, sözleşmeye taraf olmayan bir devletin vatandaşı ve hatta vatansız bir kişi olabilir. Devlet kendi yetki alanında bulunan herkese hiçbir ayrım yapmaksızın bu hakları tanımıştır. Son olarak belirtmek gerekir ki, yukarıda belirlenen yükümlülük bütün devlet organları için geçerlidir. Yasama, yürütme, yargı ve idare. Devlet, sözleşmeye yönelik her ihlalden hangi organı bu ihlali yaparsa yapsın sorumlu tutulur. O halde, bir kolluk gücünün işleminden, bir yargıcın verdiği karara kadar bütün kamu makamları tarafından yapılan işlemlerden veya alınan kararlardan ilgili devlet sorumlu tutulabilir. Sözleşmenin ilk maddesinin başlığı insan haklarına saygı yükümlülüğüdür. Ayrıca bu madde hak ve özgürlüklerden yararlanmayı sağlamaktan söz eder. O halde, sözleşmeye taraf bir devlet sadece kendi kamu makamlarının gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden değil, aynı zamanda zamanında yeterli önlemleri almadığı için meydana gelen insan hakları ihlallerinden de sorumlu tutulabilir. Bu yükümlülüğe taraf devletlerin pozitif yükümlülüğü denir. Öte yandan mahkemeye sözleşmede tanınan bir hakkı başka bir kişi veya bir dernek ihlal ettiği iddiası ile başvurulamaz. Bir kişi veya dernek gibi bir kişi grubunun yaptığı bir eylemden ötürü ortaya çıkan insan hakkı ihlalinden devleti sorumlu tutabilmek için, devletin o ihlali önlemek için gerekli önlemleri almamış olması gerekir. Ayrıca devletler kişiler arasında meydana gelen ihlallerin yeniden meydana gelmemesi için hak ihlallerinden sorumlu olan kişileri cezalandıran etkili bir yargı sistemi kurmakla da yükümlüdürler. Dikkat Türkiye! Mahkemenin yargı yetkisini 28 Ocak 1987 tarihinden sonra meydana gelen olaylarla ilgili olarak tanımıştır. Bu tarihten önce meydana gelen olaylarla ilgili olarak, mahkemeye başvuru yapmak ilki olarak mümkün değildir. Sözleşmenin koruduğu haklar hangileridir? Sözleşmede ve Türkiye'nin taraf olduğu protokollerde korunan insan hak ve özgürlüklerinin listesi aşağıda verilmiştir. Yaşama hakkı, madde 2, işkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı, madde 3, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, madde 4, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, madde 5, adil yargılanma hakkı, madde 6, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, madde 7, özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, madde 8, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, madde 9, ifade özgürlüğü, madde 10, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, madde 11, evlenme ve aile kurma hakkı, madde 12, etkili başvuru hakkı, madde 13, ayrımcılık yasağı, madde 14, mülkiyet hakkı, bir nolu protokol, madde 1, eğitim hakkı, bir nolu protokol, madde 2, serbest seçim hakkı, bir nolu protokol, madde 3, yaşama hakkı, madde 2, yaşama hakkı sözleşmenin düzenlediği ilk haktır. Bu hak ilk olarak, devletin bir kişiyi kasten öldürmesine yasaklar. Bu madde ikinci olarak, devletin kişilerin yaşama hakkını koruma yükümlülüğünü güvence altına alır. Üçüncü olarak ise, eğer bir ölüm meydana gelmiş ise, devlete etkili bir soruşturma yapma yükümlülüğü getirmektedir. Öldürmeme yükümlülüğü ne demektir? Devlet bireyi kasten öldürmemelidir. Kolluk güçlerinin meşru ve mutlaka gerekli olmayan öldürücü şiddet kullanarak bir kişiyi öldürmesi, devletin negatif yükümlülüğünü ihlal etmesi anlamına gelir. İkinci maddenin düzenlediği devletin öldürmeme yükümlülüğünün hukuki dayanağı, hiç kimse yaşama hakkından kasten yoksun bırakılamaz diyen iki, bir, fıkra ile meşru güç kullanma hallerinde bile mutlaka gerekli olandan fazla güç kullanmayı yasaklayan iki, iki, fıkradır. Öldürmeme yükümlülüğü polis, asker veya diğer kolluk kuvvetlerinin güç kullanmaları sonucu meydana gelen ölüm olaylarına uygulanır. Sözleşmenin 2.1 fıkrasında öngörülen ölüm cezası, kasten öldürme yasağının tek istisnasıdır. Ancak ölüm cezası 6. protokolle barış zamanında işlenen suçlar bakımından 13. protokolle ise tamamen kaldırılmıştır. Bu protokollere taraf devletler iç hukuklarında ölüm cezasına yer vermemekle ve infaz etmemekle yükümlüdürler. Devlet görevlileri güç kullanarak bireyin yaşama hakkına kasten tecavüz etmemelidirler. Devlet görevlilerinin gözaltı veya cezaevi gibi kontrolleri altındaki yerlerde şiddet kullanarak bireyin ölümüne sebebiyet vermeleri, bu ölümden devletin sorumlu olduğu karinesini doğurur. Gözaltında kayıp etme de devletin öldürmeme yükümlülüğünü ihlal eder. Sözleşmenin ikinci maddesinin ikinci fıkrasına göre, ancak şu hallerde yaşamdan yoksun bırakma, kullanılması mutlaka gerekli bir gücün sonucu olarak meydana gelmişse, bu maddeye aykırı sayılmaz. A. Bir kimsenin hukuka aykırı şiddete karşı savunması, B. Hukuka uygun bir gözaltına alma kararını uygulama veya hukuka uygun olarak tutulan bir kimsenin kaçmasını önleme, C. Bir ayaklanma veya isyanı hukuka uygun olarak bastırma. O halde, eğer bir kişinin yaşama hakkını korumak için güvenlik güçleri silah kullanmak zorunda kalmışsa, mutlak gereklilik ve bu silah kullanma orantılı yapılmış ise, orantılılık, ancak buna rağmen ölüm meydana gelmiş ise, devlet bu ölümden sorumlu tutulmayabilir. Mahkeme, öldürücü şiddetin konu olduğu bir olayı incelerken, ilk olarak kolluk yetkililerine öldürücü şiddet kullanma imkanı veren mevzuatın ikinci maddeye uygunluğunu, ikinci olarak kullanılan gücün mutlaka gerekli olup olmadığını, nihayet bu şiddetin orantılı olup olmadığını inceler. Örnek olarak silahlı bir kişi, bir başka kişiyi rehin almış olabilir. Bu durumda güvenlik güçleri, rehin alınan kişinin, kendilerinin ve çevrede bulunan kişilerin hayatını korumak için silah kullanmak zorunda kalabilirler. Ancak bu silah kullanma yetkisi güvenlik güçlerine o kişiyi öldürme yetkisi vermez. Eğer o olay sırasında silahlı kişi öldürülmüş ise, bu durumda olay yukarıdaki mutlak gereklilik ve orantılılık ölçütlerine göre bir soruşturmaya konu yapılmalıdır. Devletin yaşama hakkı koruma yükümlülüğü ne demektir? Devletin yaşamı koruma yükümlülüğü, pozitif nitelikte ikinci maddenin esasına ilişkin bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün hukuki dayanağı, herkesin yaşama hakkı hukuk tarafından korunur diyen sözleşmenin 2.1 fıkrasının birinci cümlesidir. Modern yaşamda bireyin yaşamına yönelik risk kaynaklarının çokluğu ve çeşitliliği, devletin pozitif yükümlülüğünü giderek genişleten bir içtihat alanı haline getirmektedir. Devletin bu bağlamdaki yükümlülüğü, üçüncü kişilerin bireye yönelik şiddet eylemleri ve özellikle aile içi şiddet eylemleri, tıbbi hata veya ihmal gibi eylemler, endüstriyel faaliyetler veya kamu güvenliği bağlamında tehlikeli doğuran faaliyetler, bireyin kendisine karşı şiddet eylemleri, intihar gibi çok değişik risk alanlarında ortaya çıkmaktadır. Bireyin yaşamına karşı risk, örneğin üçüncü kişilerin kasıtlı suç niteliğindeki eylemlerinden kaynaklanabilir. Bu bağlamda sözleşmenin 2.1 fıkrası öncelikle devlete, kişiye karşı suçların işlenmesini caydırmak için etkili ceza kanunu hükümlerini yürürlüğe koyma ve bu tür hükümlerin ihlalini önleyecek, İhlaline karşı mücadele edecek ve ihlalini cezalandıracak bir adli mekanizmayla desteklemek suretiyle yaşama hakkını koruma ödevi yükler. Devletin bu konuda tedbir alma yükümlülüğü, bir hukuki çerçeve oluşturma ve adli mekanizma kurma yükümlülüğü ile sınırlı değildir. Devlet uygulamada yaşama hakkını etkili bir şekilde korumak için gerekli tedbirleri de almalıdır. Örneğin aile içi şiddete maruz kalan bir aile bireyinin korunması devletin ikinci madde kapsamında bir sorumluluğu olarak değerlendirilebilir. Devletin soruşturma yükümlülüğü ne demektir? Devletin ölümü soruşturma yükümlülüğü devletin etkin olarak yürütmesi gereken bir ödevidir. Bir kişi, şüpheli koşullarda ölmüş ya da güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş ise, soruşturma organları bu ölüm olayını çevreleyen maddi gerçeği ortaya çıkartmalı. Eğer bu ölümden sorumlu tutulması gereken bir kişi veya kişiler varsa bunlar saptanmalı ve cezalandırılmalıdır. Böyle bir soruşturmanın temel amacı, yaşama hakkını koruyan iç hukuk hükümlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını ve sorumluların ölüme ilişkin hesap vermelerini sağlamaktır. Ancak yetkililerin her türlü çabasına rağmen sonucun elde edilememiş olması halinde devlet sorumlu tutulamaz. Soruşturma nasıl yapılacak olursa olsun, iç hukukta ölüme sebebiyet veren olayların doğru bir şekilde tespitine, muhtemel sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açacak nitelikte hemen, bağımsız, etkili, hızlı ve kamuya açık bir soruşturma mekanizması bulunmalıdır. Soruşturma yükümlülüğü şu ilkeleri kapsar. A. Soruşturmanın ölüm öğrenilir. Öğrenilmez herhangi bir şikayet beklenmeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır. B. Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin, olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. C. Soruşturma, sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır. D. Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır. E. Soruşturma veya sonuçları kamusal denetime açık olmalıdır. F. Soruşturma sonucunda eğer suçlu saptanmış ise, o suçlu cezasız bırakılmamalıdır. İnternet http://hudoc.ecr.co.in/adresinden mahkemenin kararlarına erişmek mümkündür. Bu kararlar İngilizce veya Fransızcadır. Ancak eğer bir karar Türkçe'ye çevrilmiş ise, bu kararın Türkçe metnine birçok kez aynı siteden erişmek mümkün olmaktadır. rihm.anadolu.edu.tr. İşkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı, madde 3, sözleşmenin 3. maddesi, işkenceyi, İnsanlık dışı muameleyi, aşağılayıcı muameleyi, insanlık dışı cezayı ve aşağılayıcı cezayı yasaklamaktadır. Sözleşme işkenceyi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi ve cezayı mutlak bir ifadeyle yasaklamaktadır. Bu çerçevede, sözleşmede yer alan diğer birçok haktan farklı olarak, sözleşmenin 3. maddesi hiçbir istisnaya yer vermemektedir. Bu yasa savaş hali olsa dahi sınırlama getirilemez. Bu maddeye göre, devlet görevlileri bireylere işkence ve kötü muamele yapmamalıdırlar. Devlet görevlilerinin yaptıkları işkence ve kötü muamelelerden sözleşme karşısında devlet sorumludur. Diğer yandan, tıpkı 2. maddede olduğu gibi, devlet bireyi işkence ve kötü muameleye karşı korumalıdır. Bireyi, 3. kişinin şiddet, istismar ve ihmaline karşı koruma. Gözaltında, tutukevinde veya cezaevinde insani tutulma koşulları sağlama. İnsanlık dışı veya aşağılayıcı sayılabilecek cezaları kaldırma. Devletin üçüncü madde bağlamında hukuki ve fiili tedbirler alması gereken alanlar olarak belirtilebilir. Ayrıca eğer bir kişi, sözleşmenin üçüncü maddesinde yasaklanan bir davranışa maruz kalmış ise, devletin bu durumu soruşturması yükümlülüğü de vardır. Soruşturma yükümlülüğü konusunu ikinci maddeyi incelerken ayrıntılı olarak inceledik. Bu madde altında belirtilen temel ilkeler üçüncü madde açısından da geçerlidir. Sözleşmenin üçüncü maddesiyle korunan maddi ve manevi bütünlük hakkına yapılmaması gereken davranışları esas itibarıyla beş grup altında toplamak mümkündür. A. Devlet görevlilerinin veya üçüncü kişilerin kişilere işkence veya kötü muamele yapmaması gerekir. B. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda ve sağlık durumlarının gerektirdiği şekilde tutulmaları gerekir. C. Eğer bir kişi yasadışı yollarla bir ülkeye girmiş ise, geldiği ülkeye geri iadesi ya da sınır dışı edilmesi halinde o kişinin yaşama hakkı tehdit altında olacak ise, ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacak ise, geri iade veya sınır dışı işleminin uygulanmaması gerekir. D. Bedensel ceza ve ölüm cezası uygulanmamalıdır. E. Kişilerin insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanmaması gereklidir. Öte yandan bir muamele ve cezanın üçüncü maddenin yasak kapsamına girdiğini kabul edebilmek için, acı veya ıstırabın asgari ağırlık düzeyine ulaşması gerekir. Örneğin bakımsız binalarda sevimsiz ve sıkıcı koşullarda zorunlu ikamete tabi tutulma, mesleki disiplin cezası verilmesine gibi şikayetleri mahkeme sözleşmenin üçüncü maddesine giren asgari ağırlıkta bir muamele ve ceza olarak görmemiştir. İşkence, İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza kavramları işkence, en ağır kötü muameledir. Bir kimseyi bir suç işlediğine dair itiraf ettirmek, cezalandırmak, gözdağı vermek, zorlamak ya da ondan bilgi elde etmek amacıyla fiziksel veya ruhsal olarak ağır acı veya ıstırap veren herhangi bir eyleme işkence denir. İnsanlık dışı muamele ya aşağılayıcı muamele ise, çok ağır olmasa da fiziksel yaralamaya ya da yoğun bir fiziksel veya ruhsal acı veya ıstıraba sebebiyet veren bir davranıştır. Kişinin başka kişilerin gözünde aşağılandığı davranışlar da aşağılayıcı muamele oluştururlar. Sözleşmenin üçüncü maddesi, açıkça insanlık dışı ve aşağılayıcı cezaları yasakladığından, bu tür cezalar ile genel olarak ceza arasındaki farka da değinmek gereklidir. Yargı organları tarafından verilen cezaların hemen hepsinde kaçınılmaz olarak bir aşağılama unsuru bulunduğu için, bir cezanın kategorik olarak sözleşmenin üçüncü maddesine aykırı olduğu sonucuna varmak anlamsız olur. Meşru olarak verilmiş her ceza, kaçınılmaz olarak belirli bir utandırma ve ıstırap unsuru içerir. Bir cezanın insanlık dışı ceza veya aşağılayıcı ceza olarak nitelenebilmesi için, her halükarda verilen cezadaki utandırma ve ıstırabın meşru bir ceza biçiminde kaçınılmaz olarak var olan utandırma ve ıstırabın ötesine geçmesi gerekir. Bu konudaki değerlendirme zorunlu olarak olayın içinde bulunduğu koşullara bağlıdır. Konuyla ilgili koşulların bütünü ve özellikle cezanın niteliği, bağlamı ve infaz koşulları dikkate alınmalıdır. Niteliği itibarıyla kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik bütün cezalar insanlık dışı veya aşağılayıcıdır. Bir cezanın insanlık dışı olması ile aşağılayıcı olmasındaki fark, kişiye verilen ıstırabın yoğunluğundan kaynaklanır. Aşağılayıcı bir cezanın varlığı için mağdurun başkalarının gözünde olmasa bile kendi gözünde aşağılanması da yeterlidir. İnternet http://www.ttb.org.tr/evet/istanbul-alt-tr/ot-ise-alt-tr/okol.html bu site denişkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele ve cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için e-kılavuzu İstanbul Protokolü'ne erişmek mümkündür. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, madde 4. Sözleşmenin 4. maddesi kölelik ve zorla çalıştırma yasağı da düzenlemektedir. Buna göre, hiç kimse kul ya da köle olarak tutulamaz. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz. Bu madde, kölelik veya zorla çalıştırma yasağı kapsamına girmeyen durumları da belirlemiştir. Aşağıdaki durumlarda sunulan hizmetler ve işler bu madde tarafından yasaklanmamıştır. A. Bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden faydalandığı süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş. B. Askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet. C. Toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet. D. Normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturan bir iş veya hizmet. Sözleşmenin 4. maddesi ile ilgili davalar çok nadiren mahkeme önüne getirilmektedir. Bu nedenle, bu maddenin kapsamı konusunda mahkemenin kararları azdır. Sözleşmenin 4. maddesi bakımından sorun yaratabilecek durumlar şunlar olabilir. Çok zor koşullar altında, boğaz tokluğuna, her türlü sosyal güvenceden yoksun olarak bir kişinin çalıştırılması. Kişinin bir işi kendi iradesine aykırı olarak yapması ve işi yapma yükümlülüğünün haksız veya baskıcı olması veya yapılmasının katlanılmaz sıkıntılara yol açması veya insan ticareti, özgürlük ve güvenlik hakkı, madde 5. Sözleşmenin 5. maddesi herkese özgürlük ve güvenlik hakkı tanımaktadır. Bu madde, kişinin keyfi olarak devlet organları tarafından özgürlüğünden mahrum bırakılmamasını güvence altına alır. Bu madde ayrıca, eğer bir kişi yasalara uygun olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmış ise, başka bir ifadeyle tutulu durumda ise, bu durumda yararlanması gereken hakları düzenler. Kişi özgürlüğünden herkes yararlanır. İster özgür olsun, isterse tutulu bulunsun, herkes sözleşmenin 5. maddesinin korumasından yararlanma hakkına sahiptir. Yani hiç kimse, sözleşmenin 5.1 fıkrasında belirtilen şartlar dışında, özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Gözaltına alındığı veya tutulduğu zaman, sözleşmenin 5. maddesinin 2-5. fıkralarında öngörülen hakların kendisine uygulanabilir olanlarından yararlanır. Özgürlükten yoksun bırakma nedir? Özgürlükten yoksun bırakmanın klasik biçimi, kişiyi kilit altında tutmaktır. Gözaltına alınıp nezarethanede tutulan, tutuklanıp veya hapis cezasına mahkum edilip cezaevinde hapsedilen kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıklarına dair bir kuşku yoktur. Ancak gözaltı, tutuklama, hapis cezası, gözlem altına alma gibi hukuki kavramlar, bütün özgürlükten yoksun bırakma hallerini kapsamazlar. Bir kimse, böyle bir tutma kararı olmaksızın ve hatta herhangi bir tutma kararı alınmaksızın fiilen özgürlüğünden yoksun bırakılmış da olabilir. Özgürlükten yoksun bırakma şartları ancak kişi özgürlüğü mutlak bir hak değildir. Bu hak kısıtlanabilir ve bu hakkın kullanılması olağanüstü hallerde askıya alınabilir. Fakat her ne olursa olsun, kişi özgürlüğüne her müdahale hukuka, hukukun öngördüğü usule uygun olmalı ve sözleşmede gösterilen sebeplere dayanmalıdır. Bu sebepler sözleşmenin 5.1 af bentlerinde yer almaktadır ve şunlardır. A. Hükümlünün hapsedilmesi sözleşmenin 5.1 A. Bendi. Bir kimsenin yetkili mahkemenin mahkumiyet kararından sonra hukuka uygun olarak tutulması, hapsedilmesi hükmünü içermektedir. B. Yükümlülük nedeniyle tutulma sözleşmenin 5.1 B. Bendi 2 hüküm içermektedir. Bir kimsenin mahkemenin hukuka uygun bir kararına uymaması nedeniyle tutulması ve hukukun öngördüğü bir yükümlülüğü yerine getirmesini sağlamak için tutulması. Bu hükümler bir ihlalin meydana gelmesinden sonra uygulanan infaz amacıyla uygulanan hükümler değildir. Suç işlediğinden şüphe üzerine tutulan bir kişiye de bu hükümler değil, sözleşmenin 5.1c bende uygulanır. Sözleşmenin 5.1 B. Bendindeki iki hüküm aynı olayda uygulanabilir. Koşulları varsa, bir tutma iki hükme de dayanılarak haklı bulunabilir. C. Suç şüphelisinin tutulması sözleşmenin 5.1 C. Bende ulusal makamlara, sadece cezayı yargılaması amacıyla şu 3 durumda bir kimseyi yakalama veya gözaltına alma, gözaltında tutma veya tutuklama gibi işlemlerle özgürlükten yoksun bırakma imkanı vermektedir. İlki kişinin suç işlediğinden makul kuşku duyulması üzerine tutulması. İkincisi, suç işlemesini engellemek için tutmayı gerektiren makul nedenlerin bulunması halinde tutulması. Üçüncüsü, suç işledikten sonra kaçmasını önlemek için tutmayı gerektiren makul nedenlerin bulunması halinde tutulmasıdır. D. Küçüğün tutulması sözleşmenin 5. 1. D. Bendi. Küçüklerin iki durumda tutulmalarına izin vermektedir. Küçüğün eğitim altında ıslahının sağlanması amacıyla tutulması ve yetkili kanuni makam önüne çıkarmak amacıyla tutulması. Küçüklerin belirli sebeplerle tutulmalarını öngören bu bent gereğinde diğer bentlerin küçüklere uygulanmasını engellemez. Küçük terimi 18 yaşını doldurmamış olanları kapsar. E. Hasta, bağımlı veya serserinin tutulması sözleşmenin 5. 1. E. Bendi. Bulaşıcı hastalık taşıyanlar. Akıl zayıflığı hastalığı bulunanlar. Alkolikler. Uyuşturucu bağımlısı olanlar ve serseriler gibi. Farklı kategorilerdeki insanların bu bentte aranan koşullar gerçekleştiğinde koruma amacıyla tutulmalarına izin vermektedir. Bu bente geçen kişilerin özgürlükten yoksun bırakılmalarına imkan verilmesinin başlıca nedeni, kişilerin sadece toplumun güvenliğine karşı tehlike oluşturmaları değil ama aynı zamanda tutulmalarının kendi menfaatlerine de uygun olmasıdır. F. Sınır dışı edileceklerin tutulması sözleşmenin 5. 1. F. Bendi. Kişinin ülkeye izinsiz girmek isteyen bir kimsenin girişinin önlenmesi veya hakkında sınır dışı etme veya geri verme kararı alınan kişinin sınır dışı edilmesi veya geri verilmesi için hukuka uygun olarak gözaltına alınması veya tutulmasına imkan tanımaktadır. Özgürlüğünden yoksun bırakılanların hakları özgürlüğünden yoksun bırakılanlar. Sözleşmenin 5. maddesinin 2, 3, 4. ve 5. fıkralarında düzenlenen haklara sahiptirler. Bu haklar şunlardır. A. Tutma nedenleri hakkında bilgilendirilme hakkı. B. Derhal yargıç önüne çıkarılma hakkı ve tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı. C. Özgürlükten yoksun bırakma tedbirine karşı başvurma hakkı. D. Kişi özgürlüğüne aykırı tutma nedeniyle tazminat hakkı. Adil yargılanma hakkı. Madde 6. Adil yargılanma hakkı. Hukukun üstünlüğüne bağlı demokratik toplumun temel değerlerini yansıtan bir haklar ve ilkeler bütünüdür. Bu madde, hem bir vize hakkı içermesi ve hem de çok fazla davada ileri sürülmesi ve uygulanması nedeniyle, sözleşmenin en önemli maddelerinden biridir. 6. Madde hangi yargılama usullerine uygulanabilmektedir? Belirli bir olayda sözleşmenin 6. maddesindeki haklardan yararlanabilmek için bu maddenin o olayda uygulanabilir olması gerekir. Sözleşmenin 6. maddesi ancak konusu kişisel hak veya yükümlülüklerle ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda ya da kişi bir suç isnadı ile karşı karşıya kaldığı durumda uygulanabilir. Mahkemeye göre bu kavramlar sözleşmenin özel kavramlarındandır. Dikkat! Sözleşmenin 6. maddesi her uyuşmazlık veya davaya uygulanmaz. Örneğin ceza hukuku davalarında bu haktan sadece sanık yararlanır. Mağdurun veya şikayetçinin bu haktan yararlanması ilki olarak mümkün değildir. Bağımsız ve tarafsız yargı yerinde yargılanma hakkı sözleşmenin 6.1 fıkrasında yer alan ikinci hak, hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından yargılanma hakkıdır. Bir yargı yerinin bağımsız olup olmadığını belirlemek için diğer sebeplerin yanında bu yargı yeri üyelerinin nasıl atandığına ve çalışma sürelerine, dışarıdan gelecek baskılara karşı güvencelerinin olup olmadığına ve bu organın bağımsız bir görünüm verip vermediğine bakılır. Ceza yargılamasında mahkemenin dışarıya tarafsız olduğu görünümü vermesi konusunun altını mahkeme birçok kararında çizmiştir. Tarafsızlık, bir konuda ön yargı sahibi olmamak ya da taraf olmamak anlaşılsa da, 6. madde bakımından iki açıdan değerlendirilir. İlk olarak, bir yargıç öznel olarak iç dünyasında dava ile ilgili kişisel ön yargılardan arınmış olmalıdır. İkinci olarak, bir yargı yeri nesnel olarak da tarafsız olmalıdır. Nesnel tarafsızlık, mahkemelere meşru sayılabilecek her türlü şüpheden kendini uzak tutacak yeterli güvenceler sunulmasıdır. Bağımsızlık ve nesnel tarafsızlık kavramları birbirleriyle çok yakından ilgili olup, mahkeme bunları birlikte inceler. Buna karşılık her yargıcın aksi kanıtlanana kadar bir davada öznel anlamda tarafsız davranacağı varsayılır. Fakat bu değerlendirmede sadece öznel bir değerlendirme yapmakla yetinilmez. Verilen görüntü de önemlidir. Makul sürede yargılanma hakkı her dava makul bir süre içinde bitirilmelidir. Gecikmiş yargılama adalet ilkesinin zarar görmesine yol açar. Yargılama süresinin makul olup olmadığı konusu 4 ölçüte bakılarak değerlendirilir. A. İlk olarak, davada ortaya çıkan maddi ve hukuki sorunların karmaşıklığına bakılır. B. İkinci olarak ise, başvurucuların tutumları değerlendirilir. C. Ancak makul süreyi değerlendirirken mahkemenin en çok önem verdiği konu yetkili makamların tutumudur. D. Dördüncü değerlendirme ölçütü ise, başvurucu bakımından dava konusunun önemidir. Yargılanan kişi eğer tutuklu ise, yargılamanın süresi konusu sanık için daha büyük bir önem kazanır. Ayrıca küçüklerle, çalışanlarla, bedensel zararlarla ilgili davalarda makul süreyi sağlamak için yargı organları daha özenli olmalıdır. Adil yargılanma hakkının unsurları: adil yargılanma hakkı, adil bir karara ulaşma hakkı anlamına gelmez. Çok yaygın bir şekilde başvurucular tarafından yanlış anlaşıldığı için akılda tutulması gereken şey, sözleşmenin 6.1 fıkrasının gerektirdiği adil yargılamanın bir usul sorunu olduğudur. Yoksa kısmen hukuki, kısmen de ahlaki bir kavram olan ve sadece dava yargıcı tarafından uygulanabilen hakkaniyet değildir. Usul yönünden adil yargılama, uygulamada tarafların mahkeme önünde eşit muamele gördüğü ve görüşlerinin dinlendiği çelişmeli yargılama olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle, mahkeme cezai yargılaması ile ilgili bir başvuruda sözleşmenin 6. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varabilir. Ancak bu sonuç, iç hukukta mahkum olan başvurucunun suçlu olmadığı ya da suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu sadece, o başvurucunun iç hukukta 6. maddede tanınan haklarından bir veya birden fazla hakkının ihlal edildiği anlamına gelir. Adil yargılanma hakkı. Mahkemeye ulusal mahkeme önce yapılan yargılama sonucunda alınan kararları bir temiz merci gibi inceleme yetkisine kesinlikle vermez. Mahkeme, ulusal mahkemeler karşısında bir temiz merci gibi hareket etmemekte ve bu davalarla ilgili yeniden bir yargılama da yapmamaktadır. Bu çerçevede mahkemenin ulusal mahkeme kararlarını iptal etme, değiştirme veya düzelterek onama konusunda herhangi bir yetkisi yoktur. Adil yargılanma hakkının iki temel öğesi, kanıtların kabulü ve değerlendirilmesi konusunda mahkemenin belirlediği ilkeler ve silahların eşitliği ilkesi ile bu ilkeyi tamamlayan çekişmeli yargılama ilkesidir. Adil yargılanma hakkının içinde yer alan usul güvencelerinden en önemlisi, silahlarda eşitlik ilkesidir. Mahkeme silahlarda eşitlik ilkesini şöyle tanımlar. Geniş anlamda adil yargılanma hakkının bir öğesi olan silahlarda eşitlik ilkesi, taraflardan her birine, diğer taraf karşısında açıkça zayıf bir duruma düşürülmediği koşullar altında, davasını savunabilmesi için makul bir fırsat verilmesi anlamına gelir. Adil yargılanma hakkının içinde yer alan haklardan diğeri ve silahların eşitliği ilkesinin tamamlayıcısı diğer bir hak ise çekişmeli yargılanma hakkıdır. Çekişmeli yargılama ilkesinin anlamı, bir hukuk ya da ceza davasında tüm taraflara mahkemenin kararını etkilemek amacıyla ulusal yargının bağımsız bir mensubu tarafından bile olsa gösterilen kanıtlar ve sunulan görüşler ilgili bilgiye sahip olması ve bunlarla ilgili görüş bildirebilme hakkının tanınmasıdır. Ceza hukuku alanında masum sayılma hakkı sözleşmenin 6.2 fıkrasına göre, bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. Bu madde masumiyet karinesini güvence altına almaktadır. Mahkeme kararlarına göre, eğer sanığın suçlu olduğu hukuken henüz ispatlanmamışsa ve savunma hakkını kullanmadan bir yargısal karar kişinin suçlu olduğuna ilişkin bir görüş yansıtıyorsa, masumiyet karinesi ihlal edilmiş olacaktır. Bu hakkın, mahkeme tarafından, hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimsenin, bir mahkeme kararında olduğu gibi, kamu makamlarının beyanlarında veya basında, suçlu olduğunu ima veya ilan eden beyanlarına da uygulanmaktadır. Asgari sanık hakları sözleşmenin 6. maddesinin 3. fıkrası asgari sanık haklarını düzenlemektedir. Bu fıkranın altındaki 5 bentte gösterilen hakların 6.1 fıkrasındaki adil muhakeme hakkının özel yönlerini oluştururlar ve sadece ceza davalarında gerekirse 6.1 fıkrası ile birlikte uygulanır. A. Sanığı, kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar etmek gereklidir. B. Savunma için sanığa yeterli zaman ve kolaylık tanınmış olmalıdır. C. Sanığa kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafiyenin yardımından yararlanmak. Eğer avukat tutmak için gerekli maddi olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek hakkı tanınmış olmalıdır. D. Sanığa iddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek. Savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek hakkı tanınmış olmalıdır. E. Sanığa mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkı tanınmış olmalıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, madde 7, sözleşmenin 7. maddesi kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini düzenlemektedir. Bu ilkeye göre, hiç kimse işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Ayrıca, hiç kimse suçu işlediği zaman verilebilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Bu çerçevede, mevcut olan suçların kapsamının genişletilmesini yasakladığı gibi, örneğin kıyas gibi bir yöntemle, sanık aleyhine ceza kuralının genişletici yorumunu da yasaklar. Bunun anlamı, suçun yasa tarafından açıklıkla tanımlanmasının gerekli olmasıdır. Bu koşul, eğer kişi söz konusu düzenlemeden hareketle ve gerekirse mahkemelerin yorumunu da dikkate alarak, hangi eylem ya da ihmalinin ceza sorumluluğunu gerektirdiğini öngörebiliyor ise, yerine gelmiş olur. Bu ilke aynı zamanda aleyhteki ceza kuralların geriye yürümezliği ilkesini içermekte ve lehe olan ceza kuralının geriye dönük uygulanması hakkını da güvence altına almaktadır. Bu temel hak, hukukun üstünlüğü ilkesinin temel bir öğesidir. 7. maddenin 2. fıkrası yukarıda belirlenen ilkeye insanlık aleyhine işlenen suçlar bakımından bir istisna getirir. İnsanlık aleyhine suçların zaman aşımına uğramaması kuralı ilk olarak 8 Ağustos 1945 tarihli Nürnberg Uluslararası Mahkemesi statüsünde ifade bulmuştur. 7. maddenin 2. fıkrası 2. Dünya Savaşı'nın neticelenmesinden sonra son derece istisnai koşullarında kabul edilen ve özellikle savaş suçlarının cezalandırılmasını amaçlayan yasaları herhangi bir şekilde etkilememektedir. Bu fıkraya göre, 7. madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir. Nitekim 7. maddenin 2. fıkrası birçok davada 2. Dünya Savaşı sırasında veya totaliter rejimler tarafından işlenen insanlık aleyhine işlenen suçları işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılmasına engel kabul edilmemiştir. Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı. Madde 8. Sözleşmenin 8. maddesine göre, herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu maddeye göre, kamu makamları kişinin özel hayatına, aile hayatına, konut dokunulmazlığına ve haberleşmesine saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük ilk olarak bu haklara keyfi olarak, başka bir anlatımla hukuka aykırı bir şekilde, meşru bir amaç izlemeksizin ve demokratik bir toplumda gerekli olandan fazla tarzda müdahale etmeyi yasaklamaktadır. Diğer yandan bu yükümlülük bazen kamu makamlarının bir önlem almasını da gerektirebilir. Kamu makamları sadece yaptıkları işlemlerden değil, aynı zamanda yapmaları gerekirken yapmadıkları işlemlerden de sorumlu tutulabilir. 8. maddede geçen saygı gösterilmesi ifadesinin anlamı budur. Özel hayat kavramı, özel hayat bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak geniş bir kavramdır. Kamu alanı ile özel alan arasındaki sınır, bir durumdan diğerine değişir. Ancak, bu kavramı bireyin kendi özel hayatını istediği gibi yaşayabileceği bir iç alan ile kısıtlamak ve bu alandan söz konusu alanın içinde olmayan dış dünyayı olduğu gibi hariç tutmak aşırı kısıtlayıcı olur. Özel hayat hakkı, belirli bir düzeye kadar başka insanlarla ilişkiler kurmayı ve bu ilişkileri devam ettirmeyi de içerir. Ayrıca insanların birçoğunun dış dünyayla ilişki kurma fırsatı önemli ölçüde, hatta belki de çoğunlukla iş hayatı sırasında ortaya çıktığına göre, özel hayat kavramından, mesleki veya iş dünyasıyla ilgili faaliyetleri hariç tutmakta bazen zorlama olmaktadır. Aşağıdaki ilişki biçimleri özel hayat kapsamına ilk olarak girer kabul edilebilir. A. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler. B. Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler. C. Bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi. D. Kamu makamları tarafından bir birey hakkında bilgi toplanması. E. Bir bireyin adı, cinsel kimliği. F. Kişilerin izlenmesi. G. Zorunlu tıbbi tedavi. Aile hayatı kavramı. Aile hayatı kavramı hızlı bir evrim yaşanmıştır ve bu kavram, sosyal ve yasal değişiklikleri göz önünde bulunduracak biçimde gelişmeye devam etmektedir. Bu nedenle özel hayat konusunda olduğu gibi, modern aile düzenlerinin çeşitliliğini, boşanmanın sonuçlarını ve tıbbi gelişmeleri göz önünde bulundurarak, aile hayatının yorumuna karşı esnek bir yaklaşım benimsemek gereklidir. Hükümde kullanılan ifadeye göre aile hayatı, devletin keyfi müdahalesinden serbest bir biçimde, özgür olarak devam edebileceği, tamamen özel bir alanın içindedir. Ancak 8. madde evlenerek veya çocuk sahibi olma fırsatını elde ederek aile kurma hakkını içermemektedir. Bir durumda aile hayatının var olup olmadığını belirlemek için ilgili taraflar arasında yakın kişisel bağlar olup olmadığına bakmak gereklidir. Evlilik kurumu söz konusu olduğunda aile hayatı kapsamına girdiği kuşkusuzdur. Ancak evlilik sona erse ya da hiç meydana gelmemiş olsa da ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkiler de aile hayatı kapsamına girer. Ayrıca çocuklar ve büyük anne ve büyük babalar arasında, büyük anne ve büyük babalar aile hayatının önemli bir parçasını oluşturdukları için aile hayatı vardır. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. 9. Madde, sözleşmenin 9. maddesine göre, herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Bu maddenin ilk fıkrası düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü korumaktadır. Bu özgürlükleri kullanmama hakkı da 9. maddenin koruması altındadır. Başka bir anlatımla, kişiler dini veya vicdani kanaatlerini açıklamaya ve herhangi bir tarzda ibadete, dini uygulamaya, ayine katılmaya zorlanamazlar. Bu haklar, sözleşmeye ek bir protokolün 2. maddesinin öngördüğü ana ve babanın eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkı ile tamamlanmıştır. Ayrıca sözleşmenin 14. maddesi din kaynaklı ayrımcılığı yasaklamıştır. Mahkeme kararlarında din ve vicdan özgürlüğü demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olarak nitelendirilir. Bu özgürlük sadece dini boyutuyla, inananların kimliği ve yaşam anlayışlarının en temel unsurlarından birisi değildir. 9. madde aynı zamanda ateist, agnostik, kuşkucu ve ilgisizler gibi felsefi düşünceler içinde değerli bir kazanımdır. Bu çerçevede 9. madde toplumda farklılıkların bir arada yaşamasını güvence altına alan çoğulculuk ilkesinin de hayata geçmesi bakımından büyük önem gösterir. Bu özgürlükten taraf devletin yargı yetkisi kapsamındaki herkes yararlanabilir. Bu haktan yararlananlar gerçek kişiler olabileceği gibi dini kuruluşlar ya da dini amaç güden dernek ya da vakıflar da olabilir. Özgürlüğün kapsamı bu hak, ilk olarak bireysel vicdana ya kişilerin manevi iç dünyasına ilişkindir. Forum internum olarak nitelenen kişinin manevi iç dünyasını ilgilendiren boyutuyla bu hak dokunulmaz bir haktır ve herhangi bir sınırlamaya konu olamaz. Örneğin kişinin dini kanaatlerini açıklamama ya da dinini değiştirme özgürlüğü herhangi bir sınırlamaya konu olamaz. Kişinin dini veya felsefi inançlarının açığa vurmak zorunda bırakılmaması kuşkusuz kişinin manevi dünyasının korunmasının en önemli öğesidir. Bu hakkın ikinci boyutu, tek başına veya toplum içinde, kapalı veya aleni olarak, dinini ya da inancını açıklama özgürlüğüdür. Sözleşmenin 9. maddesi, kişinin dinini veya inancını hangi şekillerde dışa vurabileceğini sıralamaktadır. Bunlar ibadet etme, öğretme, kabul edilen uygulamaları ve dini bir ritüeli yerine getirmedir. Bu özgürlüğün bu boyutuna forum externum denir. Başka bir anlatımla, din ve vicdan özgürlüğünün dışsal boyutu. İlk boyutundan farklı olarak bu alan mutlak değildir ve sınırlandırılabilir. 9. maddenin 2. fıkrası bu sınırlamanın nasıl yapılabileceğini belirlemiştir. Mahkeme içtihadında Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik, Budizm gibi dinler ve Yehova şahitliği, Mormon cemaati gibi yeni dinsel hareketlerde din kavramı kapsamında değerlendirilir. Bir dinin sadece egemen yorumu değil, belirli bir azınlık tarafından benimsenen yorumları da 9. maddeden yararlanacağına kuşku yoktur. 9. maddenin ilk fıkrasının 2. cümlesi din veya inancını açıklama ya da açığa vurma özgürlüğünü kapsar. Bireyler tek başına, topluca, açıkça veya özel bir tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğüne sahiptirler. 9. maddenin 2. fıkrası bu özgürlüğün sınırlama rejimini belirlemektedir. Din ya da inancını açıklama özgürlüğünün kapsamını belirlemek güçtür. Ancak genel çizgileriyle bu özgürlük, gerek aleni olarak gerekse özel alanda, bireysel olarak veya topluca kullanılabilen bir niteliğe sahiptir ve ibadet, dinsel ritüellerin yerine getirilmesi, uygulamalar ve öğretim suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğü çok çeşitli davranışları kapsar. Ayrıca dinlerin genel olarak topluluk şeklinde örgütlendiği dikkate alındığında, dinsel grupların örgütlenmeleri de 9. madde kapsamında değerlendirilebilir. İfade özgürlüğü, madde 10, ifade ya da düşünceyi açıklama özgürlüğü demokratik devletlerin temelini oluşturur. Bu özgürlük, demokratik toplumların ilerlemesi ve her bireyin gelişimi için temel koşullardan birisidir. Demokratik toplum, kişilerin görüşlerini özgürce ifade ettiği ilkel özgür bir tartışma ortamından ayrı olarak düşünülemez. Çoğulcu bir demokraside bazı grupların özellikle siyasal konularda aşırı, hoşa gitmeyen, hatta şok edici düşünceler ileri sürmeleri doğal kabul edilmelidir. Bu nedenle, sadece toplumun çoğunluğu tarafından kabul gören düşünceler değil, devleti veya halkın bir bölümünü rahatsız edici düşünceler de ifade özgürlüğü tarafından korunur. 10. madde ilk olarak ifade özgürlüğünün 3 unsurunu güvence altına alır. A. Bilgi ve görüş sahibi olma özgürlüğü. B. Bilgi ve görüşlere ulaşma özgürlüğü. C. Bilgi ve görüşünü açıklama özgürlüğü. Bu özgürlükler serbestçe, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlardan bağımsız olarak kullanılabilmelidir. bilgi ve görüşlere ulaşma ve açıklama özgürlüğünün en önemli unsurların birisi kuşkusuz basın özgürlüğüdür. Bu özgürlük halka siyasi liderlerin fikir ve tavırlarını yorumlama ve bu konularda bir fikir oluşturma açısından en iyi araçlardan birini sunmaktadır. Bu nedenle, basın özgürlüğünü de içeren siyasi tartışma özgürlüğü demokratik bir toplum düşüncesinin tam merkezinde yer almaktadır. Bu çerçevede basının kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve bilgileri ortaya koyması ve kamuoyunun bilgi alma hakkını hayata geçirmesi rolü vardır. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğünün sınırlandırılması konusunda kamu makamlarına fazla yetki verilmesine müsait değildir. İfade özgürlüğü kuşkusuz görsel işitsel iletişim özgürlüğü olarak da adlandırılan radyo, televizyon gibi medya organlarını kapsar. Her ne kadar bu alanda kamu makamlarının ruhsat verme gibi düzenleyici yetkileri olsa da, görsel medyanın özgürce yayın yapabilmesi, tıpkı basın özgürlüğü gibi demokratik tartışma ortamının oluşmasına katkıda bulunur. 10. madde ayrıca sanat ve bilim özgürlüğüne de güvence altına alır. 10. maddenin koruduğu ifade yazılı ya da sözel kelimelerle sınırlı değildir. Bir fikir ifade etmeyi ya da bir bilgi sunmayı amaçlayan resimleri, görüntüleri ya da eylemleri de kapsar. Üstelik 10. madde bilgi veya fikrin sadece içeriğini korumakla kalmaz. Bunların ifade edildikleri biçimi de korur. Bu nedenle basılı belgeler, radyo yayınları, tablolar, filmler, elektronik bilgi sistemleri, internet gibi bilgi ve görüşlerin aktarılmasına hizmet eden araçlar da bu maddenin koruması altındadır. İfade özgürlüğünün sınırlandırılması, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrasına göre mümkündür. Eğer bu özgürlüğe kamu makamına atfedilebilecek bir müdahale ya da sınırlama varsa, bu sınırlama rejimi 3 temel koşulu yerine getirmelidir. Bu sınırlama bir yasayla öngörülmüş olmalı ve ancak 10. maddenin 2. fıkrasında sınırlı sayıda sayılan meşru bir sınırlama amacına dayalı olmalıdır. Nihayet bu sınırlama ya da müdahale, demokratik bir toplumda zorunlu bir tedbir mahiyetinde olmalıdır. Mahkeme içtihatlarında 3 tarz düşüncenin ifade özgürlüğünden yararlanmadığı görülmektedir. A. Şiddet çağrısı içeren ifadeler. B. Nefret söyleme niteliğinde ifadeler. Ve nihayet C. İnsanlık aleyhine işlenmiş suçları inkar eden ifadeler. Bu çerçevede, ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi, ahlakın, başkalarının şöhreti ve hakları, yargı gücünün otoritesi ve tarafsızlığının korunması gibi meşru amaçlarla ifade özgürlüğü sınırlandırılabilir. Dikkat! İfade özgürlüğü sadece şiddet çağrısı içeren ifadeler, nefret söyleme niteliğinde ifadeler ve nihayet insanlık aleyhine işlenmiş suçları inkar eden ifadeleri korumaz. Bu tarz ifadeler dışında bütün ifadeler 10. maddenin korumasından yararlanır. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü. Madde 11. Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü hakkı da düşünce özgürlüğü gibi demokratik düzenin temelini oluşturan haklardan birisidir. Kamu makamları, hem bu özgürlüğü kullanan kişilere dönük, bu özgürlüğü sınırlandıran aşırı müdahalelerde bulunmamalı, hem de bu özgürlüğün pratikte etkili bir tarzda kullanımı için gerekli tedbirleri almalıdır. Toplantı özgürlüğü toplantı, birden çok kişinin görüşlerini açıklamak için özel konutlarda veya halka açık yerlerde bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. O halde toplantı özgürlüğü, halka açık yerlerde gösteri yürüyüşü yapma hakkını da kapsar. Ancak sokakta yapılan bu gösterinin çevreye zarar vermeden gerçekleşmesini sağlamak için kamu makamlarının önlem alması gerekebilir. Bu nedenle, bu tarz gösterilerin bir bildirim koşuluna bağlanması, 11. maddeye aykırılık oluşturmaz. Elbette toplantı özgürlüğü sadece barışçıl gösteri hakkını içerir. Kişilerin şiddete başvurdukları durumda, kamu makamlarının bu gösteri veya toplantıya müdahale etmeleri 11. maddeye aykırılık oluşturmaz. Hatta bazen karşılıklı iki gösteri söz konusu olduğunda ve göstericilerden bir grubunun diğer göstericilere karşı şiddete başvurduğu durumlarda, kamu makamlarının müdahale etmemesi 11. maddeye aykırılık oluşturabilir. Örgütlenme özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü. Birden fazla kişinin belirli bir amaç için bir araya gelmesini ifade etmektedir. Bu örgütlenme bir dernek, bir sendika veya bir siyasal parti şeklinde olabileceği gibi, vakıf şeklinde de olabilir. Bir kişinin bir derneğe, sendikaya ya da partiye girme, kurucu üye olma, kurma, o örgüt içinde çalışmalarda bulunma hakkı olduğu gibi, kişilerin bu örgütlere girmeme hakkı da vardır. Siyasal parti kurma hakkı sözleşmenin 11. maddesinde açıkça yer almamasına karşın, mahkeme içtihatları ile bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, birçok siyasal partinin varlığını gerektiren siyasal çoğulculuk demokratik toplumun temellerinden birisi olarak nitelendirilmiştir. Sözleşmenin 8, 9, 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ortak kriterler sözleşmenin 8, 9, 10. ve 11. maddeleri sınırsız hak ve özgürlükler öngörmemektedir. Bu hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bu maddelerin ikinci fıkraları ortak kriterler belirlemiştir. Bu maddelerin ikinci fıkralarına göre, öncelikle her sınırlama veya müdahale kanunla öngörülmüş olmalıdır. Kanunla öngörülmüş olma koşulu, daha genel anlamda hukuken öngörülebilir olma olarak tanımlanmaktadır. Bazen bir müdahale bir kanuna dayanabilir. Ama o kanun eğer kamu makamlarına sınırları belirsiz, keyfi kullanıma yol açabilecek bir yetki veriyorsa, bu kritere uygunluktan söz edilemez. O halde hukuken öngörülebilir olma koşulu, Ancak sıradan bir kişinin gerekirse bir hukuk adamına danışarak öngörebileceği açıklıkta olmalıdır. Sözleşmenin 8, 9, 10. ve 11. maddelerinin ikinci fıkraları kamu düzeni, suçun önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri, ahlak, sağlık gibi müdahalelerin izlenmesi gereken amaçları saymıştır. Kamu makamlarının bu hak ve özgürlüklere müdahalesi ancak bu amaçları gerçekleştirmeyi hedefliyor ise, meşru kabul edilebilir. Bütün bu maddeler aynı yapıya sahiptir. Maddelerin birinci fıkraları söz konusu temel hakkı belirtmekte. İkinci fıkralar o hakkın kullanılmasının devlet tarafından sınırlanabileceği koşulları göstermektedir. İkinci fıkralardaki deyimler hepsinde aynı değildir. Fakat yapı aynıdır. Mahkeme, yukarıda sözü edilen haklardan birinin kullanılmasına kamu makamları tarafından yapılan müdahaleyi incelemesi gerektiğinde, her zaman üç aşamalı bir analiz yapmaktadır. Eğer devlet tarafından bir müdahale yapılmış ise, mahkeme sırasıyla üç soruya yanıt aramaktadır. A. Müdahale yeterince erişilebilir ve öngörülebilir bir hukuka göre mi yapılmıştır? B. Eğer öyle ise, müdahale sınırlı sayıda gösterilen meşru amaçlardan en azından birini izlemekte midir? Meşru amaçlar listesi maddeye göre biraz değişmektedir. C. Eğer öyle ise, müdahale bu amacı gerçekleştirmek için demokratik bir toplumda gerekli midir? Bu üç sorunun da yanıtı olumlu ise, müdahale sözleşmeye uygun kabul edilir. Eğer uygun değilse, ihlal sonucuna varılır. Mahkeme üçüncü sorunun incelenmesi sırasında devletin takdir alanını dikkate almaktadır. Takdir alanının genişliği büyük ölçüde korunan hakkın niteliğine, müdahalenin niteliğine ve olayın içinde bulunduğu koşullara göre değişir. Evlenme ve aile kurma hakkı, madde 12. Sözleşmenin 12. maddesi evlenme ve aile kurma hakkını güvence altına almaktadır. Buna göre, evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın kullanılmasını düzenleyen ulusal yasalar çerçevesinde evlenmek ve bir aile kurmak hakkına sahiptir. Bu madde iç hukuka gönderme yaptığı için, iç hukuk evlenme yaşı da dahil olmak üzere evlenmenin genel koşullarını düzenleyebilse de, bu hakkın özünü zedeleyecek biçimde sınırlama getiremez. Bu hak sadece farklı cinsiyetler arasında evlilik kurumunu kapsamaktadır. Diğer yandan kişilerin evlenmeme hakları da olduğu kuşkusuzdur. Ancak sözleşmenin 12. maddesi boşanma hakkını güvence altına almamaktadır. Etkili başvuru hakkı, madde 13, sözleşmenin 13. maddesine göre, sözleşme ve ek protokollerdeki haklarından birisinin ihlal edildiğini iddia eden bir kişinin, bu şikayetini sunabileceği bir etkili başvuru yolunun ilgili ülke hukukunda olması gereklidir. Sözleşmenin 13. maddesi bağımsız bir etkili başvuru hakkı öngörmemektedir. Başka bir anlatımla, bu madde, ancak sözleşmede hakları düzenleyen başka bir madde ile birlikte ileri sürülebilir. Bu koşul, 13. maddeden yararlanabilmek için söz konusu hakkın ihlal edilmiş olması gerekir şeklinde anlaşılmamalıdır. Söz konusu hak ihlal edilse de edilmese de eğer bir kişinin şikayeti savunulabilir bir şikayet ise, başka bir anlatımla, somut olaylara ve gerekçelere dayalı bir şikayet ise, 13. maddedeki haklarından yararlanır. Bu madde, sözleşmeye taraf devletleri, iç hukukta sözleşme ve ek protokollere yönelik ihlalin saptanacağı başvuru yollarını öngörmekle yükümlü tutmaktadır. Bununla birlikte, iç hukukta bu şikayetin hangi yolla güvence altına alınacağı ilgili devletlerin takdirine bırakılmıştır. Önemli olan bu başvuru yolunun etkin olması, başka bir anlatımla erişilebilir olması ve ilgili şikayeti bütün yönleriyle değerlendirme ve gerekirse tazminat verme yetkisi ile donatılmış olmasıdır. Ayrımcılık Yasağı, Madde 14. Ayrımcılık Yasağı, sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından özellikle cins, ırk, renk, din, dil, siyasi veya diğer görüşler, etnik köken, servet ve benzeri herhangi bir nedenle hiçbir ayrıma tabi tutulmamayı ifade etmektedir. 14. maddeye göre, bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. O halde 14. madde, tıpkı 13. madde gibi bağımsız bir madde olmayıp, sözleşmenin ve ek protokollerin diğer hükümleri ile birlikte yorumlanmalıdır. Bu nedenle ayrımcılık yapıldığı ileri sürülen konunun mutlaka sözleşme veya ek protokollerde yer alan bir hakka ilişkin olması gereklidir. Her farklı uygulamanın 14. maddeyi ihlal etmez. Genel olarak, aynı durumda olan kişilere eşit muamele edilmesi gereklidir. Buna karşılık eğer aynı durumda olan kişilere makul nedenlerle ve orantılı olarak farklı muamele edilmiş ise, bu durum 14. maddeyi ihlal etmez. Başka bir anlatımla, kural olarak aynı durumdaki kişilere eşit muamele etmek gereklidir. Ancak haklı nedenlerle bazen bu eşitlik bozulabilir. Dikkat! Sözleşmenin 13. ve 14. maddeleri tek başına bir anlam ifade etmez. Sözleşmenin somut bir hakkı güvence altına alan diğer bir maddesiyle ile birlikte değerlendirmek gereklidir. Mülkiyet hakkı, bir nolu protokol, madde 1, sözleşmeye ek bir nolu protokolün ilk maddesinin birinci fıkrasına göre, her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre, yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakkı halel getirmez. Mülkiyete saygı hakkından anlaşılan mülkiyet hakkına yönelik hemen hemen bütün müdahalelerdir. Bu çerçevede mülkiyet veya mülk kavramının çok geniş yorumlanmaktadır. Bu kapsama çok çeşitli ekonomik konular girmektedir. Menkul ve gayrimenkul mallar, elle tutulabilir veya tutulamaz varlıklar, hisseler, patentler, tahkim kararları, emeklilik maaşı hakkı, ev sahibinin kira alma hakkı, bir faaliyetin yürütülmesine ilişkin ekonomik çıkarlar, bir mesleği icra etme hakkı, hukuki bir hak iddiası ve bir sinemanın müşterileri gibi. Bir nolu protokolün birinci maddesinin teminat altına aldığı mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğini değerlendirirken öncelikle mülkiyet hakkına bir müdahale olması gereklidir. Bu müdahale, örneğin bir kamulaştırma kararı gibi kişinin mülkiyetini ortadan kaldıran bir müdahale olabilir. Eğer böyle bir müdahale var ise, bunun kamu yararı veya genel çıkarlar doğrultusunda meşru bir amaca hizmet etmesi gereklidir. Örnek olarak bir belediye, bir sosyal tesis yapmak için kamulaştırma yapabilir. Buna karşılık, herhangi kamu yararı olmayan bir nedenle kamulaştırma yapamaz. Söz konusu taşınmazı satın almalıdır. Her halükarda bir kamu makamının mülkiyet hakkına yaptığı müdahale, kamunun genel çıkarlarının gerekleri ile bireyin temel haklarının korunması gereği arasında adil bir dengeyi bozmamalıdır. O halde, kamulaştırma yapan belediye, bu taşınmazın gerçek bedelini o taşınmazın malikine ödemelidir. Aksi durumda bu adil denge bozulmuş olur. Nihayet, her müdahalenin yasal bir dayanağı olmalıdır. Hiçbir kamu makamı, yasal dayanağı olmayan bir işlem yapamaz. Eğer yasal dayanağı olmayan bir işlem ile bireylerin mülkiyet hakkına bir müdahale yapılırsa, bu keyfi bir müdahale olur ve mülkiyet hakkını ihlal eder. Mülkiyet hakkının kapsamı bir nolu protokolün birinci maddesi, birbirine bağlı üç kural içermektedir. A. Mülkiyete saygı hakkı, maddenin ilk cümlesi. B. Mülkiyetten mahrum bırakmanın koşulları, maddenin ikinci cümlesi. C. Mülkiyet hakkından yararlanmanın sınırlandırılması, maddenin ikinci fıkrası. Bir nolu protokolün birinci maddesinin birinci kuralı, diğer kuralların uygulanamadığı bütün durumlarda uygulanan kuraldır. Örnek olarak sanatsal değeri yüksek olan bir tablonun ön alım hakkına dayanarak bir kamu makamı tarafından alınması ilk kural kapsamında incelenmektedir. Buna karşılık, kamulaştırma veya el koyma gibi kişiyi mülkünden mahrum bırakan işlemler ikinci kural başlığı altında değerlendirilmektedir. Üçüncü kural ise, kişinin mülkiyetini kaybetmediği. Ancak bir mülkün kullanılmasının kamu makamlarının müdahalesi ile sınırlandığı durumlarda uygulanmaktadır. Bu tarz müdahalelerin en belirgin örneği, imar kısıtlamalarıdır. Bazı durumlarda bu kısıtlamalar, kişinin mülkiyet hakkını ciddi ölçüde zedeleyici olabilir. Eğitim hakkı, 1 No'lu protokol, madde 2, 1 No'lu protokolün ikinci maddesine göre, hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir. Görüldüğü gibi bu madde birbirinden farklı iki hakkı içermektedir. A. Eğitim hakkı. B. Ebeveynin dini ve felsefi inançlarına aykırı olmayan bir eğitim hakkı. Eğitim hakkı nedir? Eğitim hakkı, devlete belirli tür ve düzeyde eğitim kurumu oluşturmak ve herkese bu kurumlarda eğitim yaptırmak gibi genel bir yükümlülük getiren bir düzenleme değildir. Bu hak, eğer bir eğitim kurumu kurulmuş ise, bu okullarda eğitim görme, bunlara devam etme ve bu kurumlardan mezun olma hakkını içermektedir. Bu madde uzun yıllar sadece ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumları bakımından uygulandı ve üniversite gibi yüksek eğitim kurumları bu kapsam dışında tutuldu. Ancak günümüzde bu yaklaşım aşılmıştır ve eğitim hakkı bir ülkede mevcut olan her düzeydeki eğitim kurumu bakımından geçerli bir haktır. Ebeveynin inancına aykırı olmayan eğitim hakkı nedir? Anne ve babanın dini veya felsefi inancına aykırı olmayan eğitim hakkı, temelde eğitim ve çoğulculuğu güvence altına almakta, eğitim kurumlarında bir dini inanç veya felsefi görüş yönünde sistematik telkini yasaklamaktadır. Bu nedenle, devletin ders programlarını hazırlarken ve eğitim ve öğretimle ilgili görevini yerine getirirken bilgileri objektif, eleştirel ve çoğulcu bir yaklaşımla vermesi zorunludur. Günümüzde birçok devletin eğitim programında din kültürü dersi yer almaktadır. Bu dersin bulunduğu durumlarda, o dersin içeriğinin tek yanlı belirli bir din yönünde telkin yapmak amacıyla kullanılmaması gerekir. Serbest seçim hakkı, 1 No'lu protokol, madde 3, 1 No'lu protokolün 3. maddesine göre, yüksek sözleşmeci taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler. Bu madde makul aralıklarla, gizli oyla ve halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde yasama meclisi seçimlerinin düzenlenmesini güvence altına almaktadır. Her ne kadar seçim sisteminin belirlenmesinde ilgili devletin geniş bir takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu hakkı keyfi olarak sınırlandıran düzenlemeler bu hükme aykırılık oluşturur. Seçimlerin özgür ortamda olması, seçmenlerin belirli bir yönde oy kullanmak zorunda bırakılmaması ve meşru olmayan yöntemlerle belirli bir yöne sevk edilmemesi anlamına gelir. O halde, tek partili ya da tek adaylı seçim bu hükme aykırılık oluşturur. Diğer yandan halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak koşullar ifadesi, seçimler öncesinde adaylar arasında seçim koşulları bakımından eşitliğin sağlanmasını gerektirir. Bir nolu protokolün üçüncü maddesinin güvence altına aldığı hak, sadece yasama meclisi seçimleri için geçerlidir. Başka bir anlatımla yerel seçim sistemi, ilki olarak, bu madde kapsamına girmez. Ayrıca bir devletin anayasal sisteminde tek meclis veya çok meclisli yapı da o devletin takdir yetkisi içindedir. Bu madde sadece devlete seçimlere ilişkin bir yükümlülük getirmekle yetinmez. Aynı zamanda kişilerin oy ve aday olma haklarını da güvence altına alır. Özet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yeniden savaşların olmaması için demokrasi, çoğulculuk ve insan hakları temelinde ortak bir Avrupa yaratabilmek için kabul edilmiştir. Sözleşmeyi kabul eden devletlerin ilk amacı insan hakları evrensel bildirisinin açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağlamaktır. Taraf devletlerin ikinci amacı ise, sözleşmeye taraf ve Avrupa Konseyi'ne üye devletler arasında insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine dayalı daha sıkı bir işbirliği kurmaktır. Bir devlet, sözleşmenin tanıdığı, kendi ülkesinde veya hakimiyeti altında olan bir yerde meydana gelen, kamu makamlarının yaptığı bütün eylemlerden sorumlu tutulabilir. Devletin birçok alanda önlem alması ve hareketsiz kalmaması gerekir. Bu alanlarda devlet, yapması gerekirken yapmadığı bir durumdan da sorumlu tutulabilir. Sözleşme ve sözleşmeye ek bir nolu protokol, 16 adet temel hak ve özgürlük öngörmektedir. Bunların listesi aşağıda verilmiştir. Yaşama hakkı, madde 2, işkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı, madde 3, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, madde 4, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, madde 5, adil yargılanma hakkı, madde 6, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, madde 7, özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, madde 8, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, madde 9, ifade özgürlüğü, madde 10, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, madde 11, evlenme ve aile kurma hakkı, madde 12, etkili başvuru hakkı, madde 13, ayrımcılık yasağı, madde 14, mülkiyet hakkı, bir nolu protokol, madde 1, eğitim hakkı, bir nolu protokol, madde 2, serbest seçim hakkı, bir nolu protokol, madde 3, kendimizi sınayalım soru 1, aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmamıştır? Soru 1 A seçeneği yaşama hakkı, soru 1 B seçeneği aile hayatına saygı hakkı, soru 1 C seçeneği boşanma hakkı, soru 1 D seçeneği vicdan özgürlüğü, soru 1 E seçeneği dernek kurma özgürlüğü. Soru 1'in doğru yanıtı C yanıtınız. Yanlış ise evlenme ve aile kurma hakkı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağılardan hangisi sözleşmenin 8. maddesi kapsamında değerlendirilemez? Soru 2. A seçeneği koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler. Soru 2. B seçeneği henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler. Soru 2. C seçeneği bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi. Soru 2. D seçeneği kişilerin haklarını korumak için bir araya gelmesi. Soru 2. E seçeneği bir bireyin adı, cinsel kimliği. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtımız yanlış ise 8. ve 11. madde konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Etkili soruşturma hakkı aşağıdaki unsurlardan hangisini kapsamaz? Soru 3. A seçeneği soruşturmanın ölüm öğrenilir. Öğrenilmez herhangi bir şikayet beklenmeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır. Soru 3. B seçeneği soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin, olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. Soru 3. C seçeneği soruşturma, sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır. Soru 3. D seçeneği soruşturma mutlaka kesin bir sonuçla ve mahkumiyetle sonuçlanmalıdır. Soru 3. E seçeneği soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtımız yanlış ise etkili soruşturma konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin 3. madde kapsamında değerlendirilemez? Soru 4. A seçeneği kişilere işkence veya kötü muamele yapılması. Soru 4. B seçeneği özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda tutulmamaları. Soru 4. C seçeneği ölüm cezası. Soru 4. D seçeneği ağır hapis cezası. Soru 4. E seçeneği bir kişinin işkence görmesi ihtimali yüksek olan bir ülkeye gönderilmesi. Soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtımız yanlış ise 3. madde konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında öngörülen koşullardan birisi değildir? Soru 5. A seçeneği sınırlama hukuken öngörülebilir olmalıdır. Soru 5. B seçeneği sınırlama, o maddenin ikinci fıkrasında belirtilen meşru amaçlardan birisini hedeflemelidir. Soru 5. C seçeneği sınırlama, süreli olmalıdır. Soru 5. De seçeneği sınırlama demokratik toplumda mutlaka gerekli olmalıdır. Soru 5. E seçeneği sınırlama, İzlediği meşru amacı gerçekleştirebilecek ölçü ve oranda olmalıdır. Soru 5'in doğru yanıtı C yanıtımız yanlış ise sözleşmenin 8, 9, 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ortak kriterler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 6A seçeneği sözleşmeye ek bir not. Bu protokolün 3. maddesi, eğer bir ülkede din kültürü eğitimi varsa, bu eğitimin çoğulcu, eleştirel bir gözle ve tarafsız yapılmasını güvence altına almıştır. Soru 6B seçeneği sözleşmenin 11. maddesi, toplanma, örgütlenme, dernek, vakıf, sendika veya siyasal parti kurma haklarını güvence altına almaktadır. Soru 6C seçeneği sözleşmenin işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı öngören 3. maddesi savaş halinde sınırlandırılabilir. Soru 6D seçeneği sözleşmenin 9. maddesine göre kişinin manevi dünyası mutlak koruma altındadır. Sınırlamaya konu olamaz. Soru 6E seçeneği şiddet çağrısı içeren bir ifade, sözleşmenin 10. maddesi tarafından korunmaz. Soru 6'nın doğru yanıtı, yanıtınız yanlış ise 3. madde konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 sözleşmenin 6. maddesi aşağıdaki hangi hakkı güvence altına almamaktadır? Soru 7A seçeneği şikayetçinin şikayetinin hızla incelenmesi hakkı. Soru 7B seçeneği bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı. Soru 7C seçeneği hakkında ceza yargılaması sonucunda karar verilene kadar masum sayılma hakkı. Soru 7D seçeneği ceza yargılaması sırasında avukat yardımından yararlanma hakkı. Soru 7E seçeneği yargılama sırasında diğer tarafın sunduğu kanıtlara erişme hakkı. Soru 7'nin doğru yanıtı A, yanıtınız yanlış ise 6. Madde konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin 4. maddesi anlamında zorla çalıştırma sayılır? Soru 8A seçeneği bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada veya şartla tahliyeli olduğu süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş. Soru 8B seçeneği askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet. Soru 8C seçeneği toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet. Soru 8D seçeneği insan ticareti. Soru 8E seçeneği normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını olan bir iş veya hizmet. Soru 8'in doğru yanıtı D, yanıtınız yanlış ise 4. Madde konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin 5. maddesine göre kabul edilebilir? Bir özgürlükten yoksun bırakma nedeni değildir. Soru 9A seçeneği bir mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararına dayalı bir tutma işlemi. Soru 9B seçeneği bir kimsenin mahkemenin hukuka uygun bir kararına uymaması nedeniyle veya hukukun öngördüğü bir yükümlülüğü yerine getirmesini sağlamak için tutulması. Soru 9C seçeneği bir kişinin suç işlediği hakkında makul şüpheye dayanılarak tutulması. Soru 9 ve seçeneği bir kişinin hakkında bilgi alınmak için tutulması. Soru 9E seçeneği bir ülkeye yasa dışı yollarla giren bir kişinin sınır dışı edilene kadar tutulması. Soru 9'un doğru yanıtı D, yanıtınız yanlış ise 5. Madde konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soru 10A seçeneği 1 No'lu protokolün 3. maddesi her 2 yılda bir seçim yapılması hakkını güvence altına almaktadır. Soru 10B seçeneği 1 No'lu protokolün 3. maddesi devletlere bir seçim sistemi konusunda takdir yetkisi bırakmamaktadır. Soru 10C seçeneği sözleşmenin 9. maddesi her türlü din kültürü eğitimini yasaklamaktadır. Soru 10D seçeneği her tür ifade 10. madde tarafından korunmaktadır. Soru 10E seçeneği sözleşmenin 8, 9, 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlanma rejimi ortaktır. Soru 10'un doğru yanıtı eğer yanıtınız yanlış ise sözleşmenin 8, 9, 10. ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ortak kriterler konusunu yeniden gözden geçiriniz.